Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 30 Muharrem 1443 ve Miladi 8 Eylül 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla İnsan hakları aktivisti Sayın Üzer Yiğit ile Afganistan gelişme üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, kalıcı tır, Türkiye gündemi ve Yemen'in ihale direnişinin kazanımları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İran'da koronavirüsten son 24 saatte 538 kişi daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Reisi Avrupa Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Afganistan komşuları toplantısını değerlendirdi. İran ile Pakistan Büyükelçileri Afganistan'da barış ve istikrar çabalarına vurgu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri İHA'ları PKK mevzilerini bombaladı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre son 24 saatte koronadan 538 vatandaşın da yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 538 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 26.854 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 112.430'a, vaka sayısı 5.210.978'e ulaştı. Virüse yakalanan hastalardan 7.534'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 4.453.651'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün telefonla Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Görüşmede Reisi Avrupalı ülkelerle Tahran'ın münasebetlerinin karşılıklı saygı ilkesine uyulmasına bağlı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi Avrupa Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesinde İran ve Avrupa Birliği'nin ikili münasebetlerinin sürdürülmesi için Avrupalı tarafın pratik iradesine ve Amerika dahil tek taraflı güçlerin iradesine kendi iradesini endekslememesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Reisi tüm dünyanın İran'ın ciddi ve gerçek şekilde Irak ve Suriye'de IŞİD ile mücadele ettiğine tanıklık ettiğine dikkat çekerek Avrupalı ülkelerin bölge ve dünyada terörle mücadele kahramanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin Amerikan eski başkanı Donald Trump tarafından suikaste uğraması karşısında adil tutum sergilemeleri gerektiğini belirtti. Reisi, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması hakkında ise İran'ın asla nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini, ancak Amerikalıların nükleer anlaşmadan çekilip anlaşmayı ihlal ettiğini, ayrıca Avrupalıların nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediklerini vurguladı. Reisi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ciddi işbirliğinin, Tahran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini şeffaflık için iradesinin bariz bir örneği olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Afganistan gelişmelerine işareti bütün ülkelerin Afganistan'da Afgan milletinin güvendiği ve barış, güvenlik, huzur ve kalkınma sağlayabilecek bir hükümetin iktidara gelmesi için etkileşimde bulunması gerektiğini kaydetti. Reisi bugün her zamankinden ziyade Amerika dahil yabancı güçlerin Afganistan'daki varlığının güvenlik sağlamadığı ve bu ülke için savaş, kan akması ve yıkımdan başka bir sonucu olmadığının kanıtlanmış olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi Başkanı da Avrupa Birliği'nin İran ile ekonomik işbirliğini ve ikili ilişkilerini güçlendirmek için ciddi şekilde istekli olduğunu ifade ederek yaptırımların Avrupa Birliği İran ilişkileri üzerinde olumsuz etki bıraktığını kaydetti.
Dışişleri Sözcüsü Afganistan'a komşu 6 ülkenin Dışişleri Bakanlarının çevrim içi şeklinde bugün düzenlenen toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. İran, Çin, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları bugün altılı toplantıda Afganistan gelişmelerini ele aldılar. Bu toplantı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın toplantıda İran-İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli yaklaşımlarını anlatarak Afganistan'daki mevcut durumun sorumlusunun Amerika'nın işgalciliği ve Amerika'nın 20 seneden fazla süren illegal varlığı olduğunu hatırlattı. Sözcü Hatipzade, toplantının esas gündeminin Afganistan halkının irade ve isteğinin tahakkuku ve huzur, barış ve istikrar içinde bir Afganistan'a ulaşılmasına nasıl yardım edebileceğinin teşkil ettiğini hatırlatarak, İran-İslam Cumhuriyeti'nin önceliğinin Afganistan halkının irade ve isteğinin gerçekleşmesi olduğunu işaretle, Afganistan'da barış ve istikrarın etnik doku ve mozaini yansıtacak şekilde kapsayıcı bir hükümetin de kurulması sayesinde ancak gerçekleşebileceğini belirtti. Afgan milletine insani yardımların gönderilmesi ve insani ve uluslararası haklar ve kurallara bağlı kalınması gerektiğinin altını çizdi. Sözcü askeri aracın kullanılması ve dış müdahalenin Afganistan'ın çağdaş tarihinde defalarca yaşandığını ancak sonuç vermediğini işaret ederken bunun yaşanmış hatanın tekrarından ibaret olduğunu vurguladı.
İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda istikrar ve barış Afganistan'ın birinci önceliğidir dedi. Şemhani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Etnik ve sosyal grupların taleplerini karşılamak için diyalog yerine kapsayıcı hükümet kurulması ihtiyacını görmezden gelmek, dış müdahale ve askeri araçların kullanılması Afganistan halkının dostlarının temel kaygısıdır. Taliban dün yeni hükümetin kurulduğunu duyurarak bazı bakanların isimlerini açıkladı.
İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan'ın Kabil Büyükelçileri Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğinin sürmesine vurgu yaptılar. İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminyan ve Pakistan'ın mevkidaşı Mansur Ahmed Han bir araya gelerek Afganistan gelişmeleri ve Afganlara insan yardımları konusunda görüş tatilinde bulundular. Pakistan Büyükelçisi görüşme hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Afganistan'ın komşuları olarak İran ve Pakistan'ın bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması ve Afganlara insani yardıma katılma konusunda çabalarına devam edeceklerini belirtti. Bu arada İran-İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın da Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile yaptığı telefon görüşmede bu ülkedeki son gelişmeler hakkında görüş tatilinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı görüşmede Afganistan'da bu ülkenin etnik ve demografik yapısını yansıtan kapsayıcı bir hükümet kurmak amacı ile tüm gruplar arasında diyaloğa dayalı İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikasını vurgularken Afganistan'ın ancak bu yolla sürdürülebilir barışa ulaşılabileceğini de kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan, İran'ın savaş ve terörizminden arındırılmış bir Afganistan isteğine işaretle, İran İslam Cumhuriyeti bu ülkedeki mevcut durumu kolaylaştırmak için Afganistan ile sınırlarını ve sınır kapılarını açık tutacak ve ticarete devam edecektir, dedi. Amerika, son 20 yıldır Afganistan'daki mevcut huzursuzluğun sorumlusudur, diyen Abdullahyan, aynı zamanda Afgan halkının kanaat ve iradesinin gerçekleşerek bu duruma son vermesi gerekir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist rejimi yöneticilerinin kendi ömürlerinin çöküş hızını hissettikleri, belki ölüm korkusuyla intihar edebileceklerini belirtti. Komutan Musevi bugün ülkenin batısındaki birliklerin hazırlığını denetlerken yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin yöneticileri ve komutanlarının İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı absürt açıklamalarına gösterdiği tepkide, geçmişten ağır ve türlü yenilgileri yaşayan Siyonistlerin riski açık noktalarının pek fazla olduğunu vurguladı. Siyonist rejim Genelkurmay Başkanı son sıralarda yaptığı açıklamada bu rejimin ordusunun şimdiki hedefinin Suriye başta olmak üzere İran'ın Batı Asya'daki varlığını en düşük seviyeye azaltmak olduğunu iddia etmişti.
İran devrim muhafızlarının uyarısının ardından Irak-Kürdistan Demokrat Partisi terörist yapılanmalardan Irak topraklarını terk etmelerini istedi. İran devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur'un Irak'ın Kürdistan bölgesinde yuvalanan terörist yapılanmalara uyarıda bulunmasının ardından Mesud Barzani'nin liderlik ettiği Kürdistan Demokrat Partisi bu yapılanmaların Irak topraklarını terk etmesi gerektiğini belirtti. Irak-Kürdistan bölgesindeki önemli partilerden biri sayılan Kürdistan Demokrat Partisi liderlerinden Reyben Selam, terörist yapılanmalardan kendi kavgalarını bu bölge dışına taşımalarını istedi. Bağdat El-Yem haber ajansına konuşan Selam, terörist yapılanmaları Kürdistan bölgesi sakinleri için sorun ve tehlikelere yol açtığını işaretle, karargahlarının yerleşim bölgelerinde bulunduğu ve İran ile Türkiye'ye müdahale için gerekçe oluşturduğunu kaydetti. Kürt yetkili yapılanmaların bir meselesi varsa eğer, Irak-Kürdistan bölgesini terk edip kendi ülkelerine dönmeleri gerektiğini, çünkü bu bölgenin ülkeler arasında çatışma alanı haline gelmek istemediğini vurguladı. Devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur son sıralarda silahlı ve terörist yapılanmaların sınırdaki faaliyetleri yüzünden Irak-Kürt bölgesel yönetimini uyardı.
Irak kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların Irak'ın kuzeyindeki PKK mevzilerini bombaladığını bildirdi. Irak kaynakları bugün yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye vilayetine bağlı Kandil Dağlık bölgesinde PKK mevzilerini hedef aldığını aktardı. Açıklamada saldırıların olası kayıp ve hasarı konusunda bir detay verilmedi.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, gündemin en önemli maddelerinden biri olan sığınmacılar konusunda çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Son günlerde Afganlı mültecilerin durumu Türkiye'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ortaylı, Türkiye'nin gittikçe sanayi toplumu haline geldiğini, artık köylerde eken, biçen, hayvancılık yapmaya müsait insanların olmadığını söyledi. Ve bunun için en uygun olanlar ise Afganlardır, dedi. Onlar çalışkandır, onlara ihtiyacımız var, dedi.
Ziraat yapıyor, bedenen çalışıyor, çalışkandır onlar, bakma sen. Yani buldu mu yeri çalışır, bulmadı mı da çalışır. Şimdi daha çok gelecek, açlık var çünkü. 3 yıldır yağmur görmediler. Bankalarda mevduat çok düşüktür zaten ve kapalı şu anda. Hiçbir zirai destek falan söz konusu değil. Allah'la kalmışlar o dağlık yayla bölgede. Daha da gelecek. Efendim insanlık için mi? Hayır efendim, sırf insanlık için değil. İhtiyaç var. Bu kadar açık.
İlber Ortaylı, Afganların içerisinde Taliban ajanları da var. Bu tartışmalara da değindi. Şunları söyledi.
Taliban geliyor. Senin içinde Taliban'ın ajanları da olabilir. Polisimiz var, istihbaratımız var değil mi?
Türkiye'de Afganlara ihtiyaç var. Bu kadar açık. Git köylülere sor. Ben hiç şikayet edeni görmedim dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilere değinerek Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan-Türkiye demiryolu ve karayollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz, biz böyle bir diyaloğa hazırız dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilere değinirken, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan-Türkiye demiryolu ve karayollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz. Biz böyle bir diyaloğa hazırız dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen hükümet toplantısında Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan ile ilişkiler konusunda yaptığı son açıklamayı hatırlatan Paşinyan, bu açıklamalarda Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan-Türkiye demiryolu ve karayollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz. Biz böyle bir diyaloğa hazırız dedi. Başbakan Paşinyan genel olarak bölgemizi batıyı, doğuya, kuzeyi, güneye bağlayan bir kavşak haline getirmekten bahsediyoruz ifadelerini kullanarak Rusya'nın bu süreci aktif olarak destekleme konusunda istekli olduğunu, Avrupa Birliği, Fransa ve Amerika'nın da bu süreçte ilgilendiğini dile getirdi. Bölgedeki barış ve istikrar bizim uzun vadeli stratejimizdir diyen Ermenistan Başbakanı, kendimizi bu sorunu çözmekten sorumlu görüyoruz. Barış, istikrar ve işbirliğinin ilan edilebilmesi kolay ve arzu edilen hedeflerdir. Ancak bunların gerçekleşmesi makul, pragmatik çabalar gerektirir ve Ermenistan bu tür çabalara hazırdır ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileri ile bir düğün salonunda düzenlenen kanaat önderleri buluşmasında bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Aslında Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır ama saray iktidarı bu uyarıları duymamaktadır ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Enerji ve Altyapı dergisine yaptığı açıklamada iklim krizi uyarısında bulundu.
İşgal rejimi Celbu hapishanesinden firar eden esirlerin ailelerini tutuklamaya başladı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Siyonist işgalci bugün sabah Cenin'in kuzeyindeki Yabet ve Arrabe kasabalarında 2 gün önce Celbu hapishanesinden firar eden bazı esirlerin ailelerinin evlerine baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda söz konusu esirlerin ailelerinden 3 kişiyi tutukladılar. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre işgal güçleri firar eden esirlerden Yabet kasabasından Munadil Nefiyat'ın babası Yakup Nefiyat'ı tutukladılar. Ayrıca Yabet kasabasına yaptıkları baskında muhtelif yerlere girerek geniş aramalar yaptılar. İşgal güçleri Arrabe kasabasına da baskın düzenleyerek esir Mahmut Arida'nın kardeşi Reddad Arida ile Muhammed Kasım Arida'nın kardeşi Basim Kasım Arida'yı tutukladılar. İşgal güçleri firar eden esirleri yakalama iddiasıyla Cenin'e bağlı Anin, Arrabe, Arrane, Deir Ebu Daif ve Mercubnu Daif beldelerinin bütün ovalarında ve tepelerinde korkunç bir şekilde aramalar yaparak dehşet saçıyorlar. Siyonist İşgal Yönetimi'nin Cezaevleri İdaresi pazartesi sabahı yaptığı açıklamada Celbu Hapishanesi'nde tutulan 6 esirin tünel kazarak sabah yerel saatle 4 sıralarında kaçtıklarının tespit edildiğini duyurmuştu. Esirlerin kaçtıklarının anlaşılmasından sonra işgal rejimi bölgede helikopterlerden de yararlanarak geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Esirlerin Ürdün tarafına kaçmalarının engellenmesi için Ürdün sınırındaki işgalci askeri güçler de takviye edilmişti. Kaçan 6 esirden 5'inin İslami Cihat Hareketi'ne, birinin ise Fetih Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Aksa Şehitleri Tugaylarına mensup olduğu belirtildi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Şii Yüksek Konsey Başkanı merhum Allame Abdülemir Kaplan için cenaze töreni düzenlendi. Merhum Kaplan, cumartesi günü 84 yaşında bir süre yakalandı, hastalığa dayandıktan sonra hayatını kaybetti. Bugün Beyrut'ta merhum Kaplan dostları, yakınları, bazı ülkelerin yetkilileri ve temsilcileri ve Lübnan halkının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Törene Dünya Ehlibeyt Kurultayı Yüksek Kurulu Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ahteli de katıldı. İslam İnkılabı rehberini temsilen cenaze törenine katılan Ayetullah Ahteli, İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim Lübnan halkının yanında olduğu ve olmayı da devam edeceğine vurgu yaptı.
Lübnan'da yayınlanan El Ahmar gazetesi haldeki bilgilerin İran mazotunun yakında Lübnan pazarına gireceğini gösterdiğini kaydetti. Lübnan'da yayınlanan El Ahmar gazetesi İran'dan mazot ithalatı meselesinin incelenmekte olduğunu ve İran'dan gönderilen yakıtın Lübnan'a tam olarak ne zaman ulaşacağı tarihin henüz netleşmediğini ancak haldeki bilgilerin yakında yakıtın Lübnan pazarına gireceğini gösterdiğini kaydetti.
Taliban sözcülerinden Şahin bu grubun Siyonist rejim ile herhangi bir ilişki kurmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin bu bağlamda yaptığı açıklamada, Taliban'ın komşular ve Asya ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerle ilişki kurmaya çalıştığını işaretle, Siyonist rejimin Taliban'ın görüşünde bir yeri olmadığını kaydetti. Siyonist rejimin eski yetkilileri ve uzmanları Taliban'ın iktidara gelmesi ve etkilerinden endişe duyduklarını dile getirmişti. Siyonist rejimin eski savaş bakanı Moshe Yalon yaptığı açıklamada Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin İsrail'in güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini ifade etti. Taliban 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrol sağladı ve dün hükümet üyelerinin isimlerini açıkladı. Yeni hükümette Molla Muhammed Hasan Ahun geçici başbakan ve Molla Abdülgani biraderisi yardımcısı oldu.
Sana muhabiri Suriye Arap ordusuna bağlı birliklerin ve yetkili makamların Dera el Belet bölgesine girerek Suriye bayrağını göndere çektiğini ve terörden arındırıldığını ilan etmek üzere bazı noktaları sabitlemeyi ve bölgeyi taramaya başladığını belirtti. Suriyeli kaynaklar ordu birliklerinin Dera Belet'te silahlı unsurların bulunmadığından emin olduktan sonra barış anlaşması çerçevesinde girişimlerde bulunacağını belirtti. Onlarca silahlı unsur pazartesi gün Dera Belet'te kendi silah ve mühimmatlarını anlaşma çerçevesinde Suriye ordusuna teslim ettiler.
Ve son haberimiz, Bahreyn halkı Ali Halife rejimi güçlenince bir devrimci gencin şehit edilmesini Manama'da protesto ettiler. İRİB'in haberine göre Muhammed Ali Has, Nas isimli Bahreynli devrimci gencin Ali Halife rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından Bahreyn halkı başkent Manama'da protesto eylemi düzenleyip rejim aleyhinde sloganlar attılar.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Taliban yönetimindeki ilk protesto gösterileri etrafında. Kabil'deki Afgan vatandaşların sözde Pakistan'ın Pençevre olaylarına askeri müdahalesine karşı gösterileri Taliban'ın sert tutumu ve tepkisiyle karşılaştı. Bu bağlamda yüzlerce Afgan vatandaşı sözde Pakistan'ın askeri müdahalelerine tepki olarak Afganistan başkenti Kabil'de Pakistan Büyükelçiliği karşısında gösteriler düzenleyip Afganistan'da bağımsız bir hükümetin kurulmasını istediler. Göstericiler Pakistan karşıtı sloganlar atarak İslamabad'ın Taliban askeri desteklerine son vermesini istediler. Taliban'ın ülkeyi tamamen ele geçirmesinin ardından ülkede bu gruba karşı ilk gösteriler 15 Ağustos gününde düzenlendi. Gösteriler bu ülke halkının dış müdahalelere karşı milli egemenliğinin ihlali ve medeni olmayan yöntemlere karşı tutumunu açıkça göster önüne serdi. Taliban Kabil dahil ülkenin çoğu bölgesini ele geçirmesine rağmen Afganistan halkı bu gruba yönelik tarihi korkusuna rağmen sokaklara inerek Pakistan ve Taliban'ın siyasetlerini protesto ediyor. Afganistan halkının tarihi belleğine Taliban'ın şiddetli eylemleri ve tutumu gerçeği kazınsa da Kabil halkı hiçbir korku tanımadan sokaklara inip protestolarını yüksek haykırışlarla duyurdular. Kadınların da geniş çaplı olarak katıldığı Kabil gösterileri onların korkusuz bir şekilde Taliban'ın muhtemel şiddetine karşı da direneceğini ve ülkenin milli egemenliğini ihlal eden dış müdahalelere de karşı olacaklarını gözler önüne sermekte. Pakistan'ın Taliban lehine Pençir bölgesine yönelik sözde askeri müdahaleleri kimi raporlara göre havadan yapılması farklı Afgan kesimlerin öfkesine neden olmuştur.
Taliban'ın bir önceki hakimiyet döneminde Pakistan bu grubun Afganistan'daki yönetimini de resmi olarak tanıyan 3 ülkeden biri olması da Taliban'ın tekrar kurulmasının İslamabad'ın bölgesel stratejileri doğrultusunda olduğu düşüncesi ihtimalini güçlendirmiştir. Bu bağlamda Pakistan'ın Pençir bölgesinde Taliban'ı desteklemesi iddiaları da bu doğrultuda değerlendirilmektedir. Taliban'ın hakimiyet sağlamasına rağmen Afganistan'ın öngörülmeyen gelişmeler ile karşı karşıya kaldığı bir sırada Pakistan dahil bölge ülkelerinin dış müdahaleleri bir yandan krizi körükleyip diğer yandan da çatışmaların diğer bölgelerde de çıkmasına yol açabilir. Afganistan'da yeni hükümetin kurulma sürecinin hala kesin olarak sonuca ulaşmaması ve etnik grupların da hükümet yapısındaki rolü Taliban'ın vaatlerinin ne kadar gerçek olup olmayacağı sorularını belirginleştirmektedir. Afganistan'da kapsamlı ve güçlü hükümetin kurulmasının gecikmesinin bu ülkedeki siyaset ve güvenlik üzerindeki etkisinden dolayı ve de devlet kurum ve kuruluşlarının halka devlet hizmetlerini vermekteki başarısızlığı yüzünden ülke yeni bir kaos yaşayabilir. Bu bağlamda Afganistan'da Amerika'nın çekilmesiyle 20 yıl sonra ülkeyi kontrol eden Taliban, ülkeyi yönetecek geçici kabineyi duyurdu. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid de mevcut kabine üyelerinin bakanlıklardan sorumlu olduğunu belirterek yeni hükümetin bugün çalışmaya başlayacağını bildirdi. Taliban sözcüsü Mücahid, Taliban kabinesinin etnik bölümlerde dayanmadığını belirterek Afgan toplumunun tüm kesimlerine hükümete dahil etmeye çalışacağız dedi. Böylece yeni hükümetin lideri Molla Muhammed Hasan Ahundoğlu, tabii Taliban kabine üyelerine açıklası da İslam emirlikleri senaryosunda kısıtlı şekilde diğer etnik gruplar ve siyasi akımlara makamları ayırırsa o zaman durumun rengi değişecektir ve farklı şehirlerde de şiddet olayları artacak. Taliban güçlü ve kapsamlı bir hükümet kurmak istiyorsa iç sorunlara ilaveten uluslararası tepkilere de karşılık vermeli ve uygun pozisyonda bulunmalıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Hindistan ile İsrail askeri işbirliklerinin artması etrafında. Müzik Hindistan hükümeti Siyonist rejimden taarruzi İHA'lar almak istediğini açıkladı. Bu İHA'ların sayısının 100 kadar olacağı ve hedef almakta büyük bir duyarlılığa sahip olan Skytrisker türünden olacağı belirtildi. Hindistan ile Siyonist rejim ilişkileri son 30 yılda özellikle de BJP Milliyetçi Partisi'nin iktidara gelişiyle askeri ve güvenlik alanlarında hızlı bir şekilde gelişmektedir. Hindistan ile İsrail ilişkileri 80'li yıllarda gizli bir şekilde başlamış ve 90'lı yıllarda da alenileşmiştir. Hindistan'ın belli başlı nedenlerden dolayı Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirmek istediği söylenebilir. İlk olarak Hindistan, Beyaz Saray'daki Siyonist rejim lobilerinden yararlanıp Washington ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki geleneksel ve nükleer rekabette Hindistan'ın Amerika'yı yanına almaya çalışmasına ve bu ülkenin Güney Asya'daki üstüne dönüşmek istemesine yol açmıştır. Bu bağlamda Siyonist lobilerin üzerine büyük bir görev düşmektedir. Hindistan hükümetinin ikinci amacı Siyonist rejimi Filistinleri bastırmadaki deneyimlerinden yararlanmak ve bu deneyimleri Keşmir Müslüman halkına karşı kullanıp onların mücadele gücünü zayıflatmak ve yok etmektir. Gece görüş dürbünleri, tampon duvarlar ve nokta vuruşu yapan İHA'lar Siyonistlerin hep Filistinlere karşı kullandığı temel öğeler olmuştur. Bu teçhizatlar ise şimdi ve Hindistan'da satılmaktadır. Deneyimler ve teçhizatların aktarımı sonuçta Siyonist rejim İsrail ile Hindistan arasındaki güvenlik ilişkilerini geliştirmesine yol açmıştır. Amerika'nın Katar'daki Brookings Enstitüsü Düşünce Bürosu Hindistan ile Siyonist rejim İsrail ilişkileri hususunda şöyle bir değerlendirmeye yer vermektedir. Güvenlik işbirlikleri Hindistan ile Siyonist rejim İsrail arasındaki etkileşimlerde kilit bir rol oynamaktadır. Hindistan, Siyonist rejim İsrail'in en büyük silah müşterisi haline gelmiştir. Hindistan gerçekte Siyonist rejim ile ilişkileri geliştirerek güvenlik ekseni etrafında ilişkilerini revize etmeye çalışmaktadır.
Bunlara ilaveten Hindistan İçişleri Bakanı son İsrail ziyaretinde de Siyonist rejimin en gizli güvenlik bölümlerini ziyaret edebildi. Medyatik ve güvenlik çevreleri ise bu iznin Hindistan ile Siyonist rejim arasındaki güvenlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi doğrultusunda olduğunu düşünüyorlar. Yeni Delhi'nin Siyonistler ile işbirliklerine geliştirmekten güttüğü üçüncü hedef İsrail'in nükleer ve füze gücünden yararlanıp Pakistan ile rekabette bu yöndeki kapasitelerini ve gücünü de artırmaktadır. Yeni Delhi ve İslamabad arasındaki gerilimler ve iki tarafın nükleer ve füze gücünü artırma yönündeki çabaları Hindistan'ı, Amerika ve Siyonist İsrail rejimi Pakistan'ı da Çin Halk Cumhuriyeti'ne yakınlaştırmıştır. Bu yüzden Siyonist rejim İsrail Hindistan'ın güvenlik beklentilerine karşılayarak, İHA'lar gibi askeri ve güvenlik teçhizatlarını satarak Hindistan'ın füze ve nükleer silahlar piyasasını ele geçirmeye çalışmıştır. Bunlara ilaveten Siyonist rejim İsrail ile Hindistan ile ilişkilerini geliştirmekten stratejik hedefler güdüyor. Bunların en önemlisi tecritten çıkmak ve Güney Asya bölgesindeki etkinliğini artırmaktır. Hindistan'ın bölgedeki ve bağlantısızlar hareketindeki konumundan dolayı Siyonist rejim Yeni Delhi ile askeri ve güvenlik ilişkileri sayesinde İslami ülkeler ortasındaki tecridini kırabileceğini düşünüyor. Siyasi meseleler uzmanı Salih El-Savvaf şöyle diyor. Siyonist rejim İsrail-Hindistan ile ilişkilerine geliştirerek muhtemelen kimi Arap ülkeleriyle de koalisyon oluşturmak niyetinde olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Periver. Değerli dinleyiciler, Pençir'deki Ahmet Mesut güçleri Taliban'ın bu bölgeyi tamamıyla ele geçirdiği yönündeki iddialarını yalanladı geçtiğimiz günlerde. Pençir dairesindeki Ahmet Mesut güçlerinin Taliban'ın bu bölgeyi tamamıyla ele geçirdiği yönündeki iddialarını tekzip etmesi ardından Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit yayınladığı mesajda Taliban güçlerinin Pençir'i tamamıyla ele geçirdiğini duyurdu. Ancak daha sonra da bir protesto gösterisi düzenlendi Pençir'deki durumla ilgili. Daha sonra haber kaynakları bu protestoların Taliban muhalefetinin lehine dönüştürdüğü durumu gibi başlıklarla duyurdu medyadan. Biz de bugün sohbetimizde Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Taliban'ın orada kontrolü ele geçirmesi ardından yaşanan bu kargaşalar neye sonuçlanacaktır acaba? Uzman konuğumuz insan hakları aktivisti Sayın Üzer Yiğit bizimle birlikte. Üzer Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu Afganistan gelişmeleri gittikçe biraz daha karmaşık hale geliyor benim anladığım kadarıyla. Ahmet Mesud'un oradaki Taliban'a karşı bir cephe oluşturması ve Afganistan halkını Taliban'a karşı direnmeye çağırması sizce nasıl bir sonuç vermektedir? Taliban bu meseleyi acaba bir savaşa, iç savaşa dönüştürebilir mi sizce?
Yani Taliban Afganistan'ı tamamen yani Pençar'ı saymasak neredeyse tamamını bir katliama dönüştürmeden, bir iç savaşa dönüştürmeden teslim almış durumda. Sadece Ahmet Mesut'un çıkışı var. Ahmet Mesut'un bu çıkışını sürdürmesi Afganistan'ın diğer şehirlerinde karşılık bulur. Bir çatışma ortamı olur. Bir iç savaş olur mu? Bunu bakacak olursak, yani bu pencereden bakacak olursak, ben pek ihtimal görmüyorum. Yani Ahmet Mesut'un da fazla uzun süreli bu Taliban'a karşı bir direniş yürüteceğini zannetmiyorum. Kendisiyle diplomatik temasların sürdürüldüğünü duymuştum. Yani sadece Taliban değil, Taliban'ın orada hükümet kurmasını isteyen başka ülkeler tarafından da böyle bir diplomasi yürütüldüğünü duymuştum. Zaten Pençir küçük bir yer ama Kabil'e çok yakın olması ve zor zapt edilebilir coğrafi durumlarından ötürü zor bir coğrafya ama netice itibariyle Taliban tarafından giriş çıkışları izole edilmiş bir bölge. Ellerinde ağır ve uzun menzilli silahların olduğu söyleniyor. Ama nereye kadar? Çünkü çok fazla bir uluslararası desteği yok anladığım kadarıyla Şah Mesut'un. Garip bir şekilde Çin, Türkiye, Katar, İran ve bazı Avrupa ülkelerinin durumuna baktığımız zaman tam tersi Taliban'ın bir uluslararası desteği var. Bakalım önümüzdeki günlerde ne göreceğiz?
Evet. Üzer Bey, şimdi demin siz ifade ettiğiniz gibi Çin, Türkiye, Katar ve İran Afganistan'ın yeniden inşa edilmesinde bu Taliban örgütün esas hamileri ve destekçileri olarak bilinmekte. Ama şimdi kimi uzmanlara göre Taliban'ın Afganistan'daki varlığı tek başına bir tehdit. Çünkü IŞİD terör örgütü olsun, El-Kaide olsun, bunların hepsi Taliban'dan kaynaklanıyor ve Taliban bunları kurmuştur. Acaba bu tehditleri siz ne kadar gerçekçi buluyorsunuz bölgemize karşı?
Yani Taliban'dan çıkmış olmaları yorumunu çok fazla katılmıyorum. Netice itibariyle hafızamızı biraz zorlarsak daha önceden orada Rusya işgaline karşı direnen Hikmet Yar ve Rabbani vardı ve bunlar bir şekilde uzun süren savaş sonrasında bir hükümet kurmuşlardı. 1990'ların ortalarında Taliban Genç Molla Hareketi diye uzun süre bizim Afganistan cihadında bayrak haline getirdiğimiz, desteklediğimiz ve sevdiğimiz iki liderin kurmuş olduğu koalisyon hükümetini yıkarak iktidar olmuşlardı. ve uzun süre bir Afganistan'da iç savaş yaşadı. 2001'e kadar, bu yani 11 Eylül saldırılarından sonra Taliban bir şekilde ekart edilmişti Afganistan'da, ama anladığım kadarıyla bu uzun süreç içerisinde hem kendisinde bazı değişiklikler yaptı, hem de uluslararası arenada diplomasi yürüttü ki bu kadar bir destek aldı. Daesh'in de son günlerde biliyorsunuz Taliban'ın Afganistan'da yeniden hükümeti devralmasıyla birlikte Taliban'a yönelik bazı saldırılar ve reddiyeleri oldu. Ben bu yorumlara çok katılmıyorum ama ihtimal dışı da görmüyorum. Neticede bu coğrafyada imkansız diye bir şey yok. Ama bu haliyle çünkü bir de şeyi göz ardı etmemek gerekiyor. Bir önceki hükümette yaşanan yolsuzluklar, efendime söyleyeyim kayırma, bir sürü olumsuzluklar şehir merkezlerinde yaşayan Afgan halkını bezdirmiş. Taliban bile gelse sizden daha iyi yönetir diye bir söylem başlatmışlardı. Böyle bir olumsuzluk üzerine ben Afgan halkının da içerisinde, eğer son 1-2 haftadır olan olaylarda gibi yani böyle yönetecekse Taliban, ben Afgan halkının içerisinde de çok ciddi bir redle karşılaşacaklarını zannetmiyorum. Afgan halkı da bir taban oluşturacak gibi.
Doğru. Yani Afganistan'da halkın Taliban'a karşı iyimser olduğunu siz söylüyorsunuz. Öyle mi anlıyoruz?
Yani şu anda yaşadıklarımız, önceden gelen yolsuzluk, kayırma,
evet,
bir sürü olumsuzluk üzerinden bakınca şu anda ciddi bir reddiye yok. Bir karşılığı var.
Evet.
Bunu oransallayamam belki şu anda ama bence ciddi bir, yani kadınların falan şu anda sokağa çıkıp yürümesi, bu tahammül gösterilmesi, ilk işgal günlerinde çizilen tabloların yaşanmamış olması, bence Afganistan halkında bir karşılığı var gibime geliyor. Yani ben bunu öyle görüyorum.
Evet. Doğru. Efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederim Üzey Bey.
Ben teşekkür ederim. İnşallah hiçbir mazlum sivil Afgan halkı hayatını kaybetmeden,
amin,
bir geçiş süreci olur. Afganistan yeniden imar edilir. İnşallah eski günlerine kavuşur diyelim.
Amin. Çok teşekkür ederim efendim. Siz Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde insan hakları aktivisti Sayın Üzer Yiğit ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Afganistan gelişmeleriyle ilgili Ahmet Mesud'un son girişimleriyle ilgili bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından aktaracağız sizlere.
Ceyhan gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi bir açıklama yaparak Türkiye ile her türlü irtibatı veya müzakereyi tekzip etmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ülkesi Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu vurgulaması gibi haberler yer verirken, Kudüs gazetesinde İslam İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani'nin yaptırımlara rağmen büyük kazanımlar elde ettiklerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani yaptırımlara rağmen büyük kazanımlar elde ettiklerini vurguladı. Salı günü bu açıklamayı açıklama yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, yaptırımlara rağmen deniz kuvvetleri olarak savaş gemileri, denizaltıları ve İHA'lar gibi 3 önemli alanda stratejik teçhizat ürettiklerini, yakında tamamen yerli yapım olan deniz taşıtlarının motorunun görücüye çıkmasını beklediklerini kaydetti. Amiral İrani, yaptırımlar ve tehditler hiçbir zaman İran milletini caydıramadığını, bu millet her zaman büyük bir iktidarla ve kendi yeteneklerine dayanarak engelleri aştığını vurguladı. Amiral İrani, 75. Deniz Görev Grubu'nun çıktığı görev, deniz kuvvetlerinin gücünün zirvesinde yer aldığını ortaya koyduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Amiral İrani, bu deniz görev grubunda yer alan ve İranlı uzmanlarca inşa edilen Söhend Kruvazörü ve Mekran Liman Gemisi'nin açık denizlerde ve okyanuslarda 45 bin kilometre yol kat ettiğini, deniz görev grubu Hint Okyanusu, Güney ve Kuzey Atlas Okyanusu'nu aştığını, şimdi de İran karasularına geri döndüğünü ve önümüzdeki günlerde İran limanına yanaşacağını ifade etti.
İtilat gazetesinde Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze'yi bombardıman etmesi, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde Siyonist İsrail'i uzmanın Filistin'i esirlerin kaçışının 3. intifadayı tetikleyebileceğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail'in askeri meseleler uzmanlarından Amos Haril, Tel Aviv yönetimi Filistinli esirlerin kaçış krizini halletmediği takdirde bu konu Filistin halkının 3. intifadasına yol açabileceğini belirtti. Siyonist uzman Haril, Salı günü Haaretz gazetesinde yayımladığı yazısında Filistinli esirlerin kaçış operasyonunun başarılı olması, Gazze şeridinde aktif grupları Siyonist rejime karşı askeri operasyon yapmaya tahrik edeceğini belirtti. Siyonist uzman Haril, Tel Aviv'in fiyasko hezimeti infiale yol açtığını, Filistinli esirlerin kaçışı ise Siyonist rejime yönelik ciddi güvenlik tehlikesi oluşturduğunu kaydetti. Haril, güvenilir Siyonist kaynaklardan naklen kaçan Filistinli esirlerin hızla Batı Şeria bölgesinde birer kahramana dönüştüğünü, üstelik kaçan Filistinli esirler İsrail askerlerini takip sonucu şehit düştükleri takdirde de Filistinlilerin İsrail'de çeşitli hedeflere karşı yıkıcı operasyonlarını tetikleyeceğini vurguladı. Haril, Filistinli esirlerin kaçış operasyonunun başarılı olması ve Tel Aviv'in bu krizi yönetememesi 3. intifadayı tetikleyebileceğini, zira Filistinli aktif gruplar Filistin halkını Siyonist rejime karşı intifada hareketini başlatmaya yönlendireceğini ifade etti. Filistinli 6 esirin Siyonist İsrail'in Celbu hapishanesinden başarılı kaçışı, Korsan İsrail'de büyük paniğe yol açtığı belirtiliyor. Filistinli 6 esir pazartesi günü onlarca metre tünel kazarak İsrail'in en sıkı korunan hapishanelerinden biri olan Celbu hapishanesinden kaçmayı başardı.
Hemşeri gazetesinde İran'ın çelik üretimine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dünya Çelik Derneği en yeni raporunda İran'ın çelik üretimini 2021'in ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine oranla %9 artarak 17.8 milyon tona ulaştığını açıkladı. Raporda İran İslam Cumhuriyeti Temmuz ayında Batı Asya bölgesinde üretilen çeliğin %72.2 kadarını tek başına ürettiği kaydedildi. Raporda ayrıca İran, Şubat 2021'de çelik üreten ülkeler arasında 10. sıraya yerleştiği o tarihten bu konumunu koruduğu belirtildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parstude Türkçe yayınlanan cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep-i Kübra ve diğer Evliyaullah'ta sabır ruhunu oluşturan unsurlardan birinin Allah-u Teala'ya karşı sadık olmak ve ona gönül bağlamak olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Böyle hareket eden Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve diğer Evliyaullah'ta bu sabır ve bu morali oluşturan unsurlardan biri sadakattır. Allah-u Teala ile anlaşmaya sadık olmalarıdır. Allah yoluna gönül koymaktır. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu sadakat hem ilahi azim, enbiya için gerekli kılınmıştır. Hani o vakit biz peygamberlerden tebliğ görevini yapmak üzere misak ahitlerini, kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onların hepsinden sapasağlam bir söz almıştık. Doğruların doğruluğunu sormak için. Ey Peygamber! Biz senden söz almıştık ve Nuh'tan ve İbrahim ve Musa ve İsa'dan söz almıştık. Tüm peygamberlerden söz almıştık ve bu söz çok güçlü ve yoğun bir sözdü. Leyes elde lam harfi, biz talebelerin tabiriyle akibet lamıdır. Ve bu sözün neticesinde bu peygamberlerin bu söze karşı gösterdikleri sadakattan büyük bir sorgulamaya tutulurlar. Yani bizim peygamber ve büyük ilahi peygamberler Allah dergahına bu ilahi sözü yerine getirmekte kullandıkları sadakat oranını sunmalıdırlar. Bu peygamberlerindir. Biz sıradan ve mümin insanlar konusunda şöyle buyuruyor. İnananlardan öyle erler var ki Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterirler. Onlardan kimisi adağını ödedi, kimisi de beklemedi ve onlar sözlerini, özlerini hiçbir suretle değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları, doğrulukları yüzünden mükafatlandıracak, münafıklara ise dilerse azap edecek. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Taliban ile Türkiye heyetlerinin görüşmesi,
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile münasebetlerinin iyileşmesi,
Türkiye ile Azerbaycan'ın askeri tatbikatlarının devam etmesi
ve korona pandemisi ile ilgili yaşanan son gelişmeler
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Taliban sözcüsü Türk yetkilileriyle Kabil Havalimanı ile ilgili konular hakkında görüş tatilinde bulundular. Taliban sözcülerinden Suheil Şahin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Taliban'ın Türkiye ve Rusya'daki siyasi büro başkanı Karim Din Muhammed Hanif'in Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Sihat Ercinha ile görüştüğünü duyurdu. Şahin mesajında heyetlerin Afganistan'ın şimdiki durumu, Kabil Havalimanı, ikili ilişkiler ve karşılıklı işbirliği hakkında görüş tatilinde bulunduklarını kaydetti. Taliban 15 Ağustos tarihinde Kabil ile geçirdikten sonra Türkiye Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak için öneride bulundu. Ancak Taliban defalarca 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da hiçbir yabancı askeri gücün varlığını kabul etmeyeceğini söylemişti.
Türkiye geçen 20 senede Afganistan'da istişare, imar ve bakım faaliyetlerinde bulundu ve 6 senede Kabil Havalimanı'nı işletti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha önce yaptığı açıklamada Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın kontrolünün Türkiye'ye verilmesini kabul ettiğini söylemişti. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak Afganistan gelişmelerine işaretle çatışmaların iç savaşa dönüşmemesini umuyoruz. Kabil Havaalanı'na ilgili Katar ve Amerika ile birlikte çalışıyoruz dedi. Afganistan Havalimanı'na dair Çavuşoğlu uçuşların başlaması için zamana ihtiyaç var. Şu anda havalimanına uçaklar inip kalkabiliyor. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Taliban ülkemde bir askeri mevcudiyet istemiyorum dedi. Başından beri bunu söylüyor. Biz de askerlerimizin durumunu değerlendirdik ve geri getirdik. Bu işi yapan şirketler var. Amerika'nın Türk Hava Yolları'nın da var. Bu işi yapabilecek şirketleri değerlendirmeleri lazım. İleride güvenlik sorunu çözülürse, güven sorunu çözülürse tabii ki kendileri de yapabilir. Orada güvenlik sağlanmalı. Uçaklar uçmak istese bile sigorta şirketleri izin vermez ifadesini kullandı.
Geçen hafta Abu Dhabi Veliahtı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde ikili işbirliğini güçlendirme, bölgesel ve uluslararası konulara ele aldı. Bültenimize konuya ilişkin raporumuzla devam ediyoruz.
2011 yılında Arap ayaklanması başladıktan sonra Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde gerileme başladı. Bölge krizleri sırasında özellikle Suriye, Yemen, Libya ve Mısır krizlerinde de Ankara ile Abu Dhabi iki zıt tarafta bulundular. Tüm bu krizlerde Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın politikalarını takip edip Riyad'ın çizgisinde hareket eden bir ülke haline geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile ilişkilerindeki gerilim 2017 yılında duruk noktaya vardı. Bu senede Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile diplomatik münasebetlerini kesip bu ülkeye ağır baskı yapmaya başladılar. Söz konusu 4 ülke Katar'dan Ankara ile münasebetlerini kesmesi veya en azından azaltmasını istiyordu. Ancak bu gerilim Türkiye ile Katar'a münasebetlerinin daha da güçlenmesine yol açtı. Buna ilaveten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejim ile normalleşmesine en sert tepki gösteren ülkelerden biri Türkiye'ydi. Arap ayaklanması üzerinden yaklaşık 10 sene geçerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye ilişkilerinde iyileşme işaretleri 2021 yılının başlarından itibaren görülmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Ankara ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin iyileşmesine temenni ederek ülkenin Türkiye ile münasebetlerini normalleştirmek istediğini vurguladı.
Karkaş başka bir açıklamada da Türkiye ile savunma alanında işbirliğinden söz ederek Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin ticari ortağı olduğunu söyledi ve bugün de Abu Dhabi Veliahtı Muhammed Bin Zayed Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirme niyetinin arkasında muhtelif nedenler bulunmakta. Ancak burada esas meselenin Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni yaklaşımının Suudi Arabistan'ın Katar'a yönelik politikasına karşı bir tepki niteliğinde olmasıdır.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti SAD komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği orta tatbikat devam etti. Tatbikatta farazi düşman hedefleri ile imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikata yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarının etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerine imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi. Açıklamada botlarında katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildi ve görevlerin başarı ile yerine getirildiği bildirildi. Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikatın 12 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi. Muhterem dinleyiciler, şimdi de uzmanımız Sayın Rahmetullah Şerife'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Azerbaycan'da, Azerbaycan halkında fikirlerden bugün Türkiye yapardığı siyaset çok pis təsir koyuyor. Buna göre ki, Qarabağın ikinci müharibəsində Türkiye həm bir mənəvi himaye elədi, həm də onlara silah sattı, bir ihalarda satmışdılar. Bugünləri belə fikir, belə olur ki, quya Türklər gedibdi, Qarabağ ermənilərdən alıb və qızıl bir təpsidə onu hediye eləyib, ərmağan eləyibdi, sunub Azərbaycanlılara. Bəs onda Azərbaycanlıların cavanlarının ölümə qaçdıqları hara gedir? Azərbaycan xalqının bu neçə illərdə boğazlarından kəsib aldığı silahlar hara gedir? Bu 30 ildə Azərbaycan xalqı ki özü eyni halda Ermənistandan 3 qat Ermənistandan çoxdur, eyni halda onların bu illərdə satdıqları nəftdən qazdan gəlirləri olduqları, qurduqları ordunun mücahidəti hara gedir? Ona görə budur ki belə olmaz. Yəni bir miqdar xeyirxahlıq, qardaşlıq, dostluq istir və Türkiyədə də hökumətlər, indiki hökumət və gələn hökumətlər də bunu öyrəşməlidirlər bölgə ilə iyi şəraitdə keçirmək üçün. Qonşularla qardaşlıq və qonşuluq eləmək üçün və tam siyasət aparmaq üçün burada etimad qazanmaq, o da lazımdır xeyirxah olmaq, qonşuların mənfəətini də öz mənfəəti görmək, qonşuların çətinliyini öz mənfəəti çətinliyi görmək və eyni halda biqanələrlə, yabancılarla əlbir olmamaq. Türkiyə hər halda bir tərəfdən Amerikanın ətəyindən yapışıb, bir tərəfdə bu bölgə ölkələrindən dostluq iddiası olmaz ki. Bunu Əraqlı inanmaz ki, Əraqlı ki, 10 milyonlu xalq orada qırılır. Əfqanlı inanmaz, İranlı inanmaz, Qafqazlı da inanmaz.
Sayın Rahmetullah Şerifəyə təşəkkür ediyoruz.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül 2021 itibarıyla 274 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 23.638 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
7 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23.638 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 274 oldu. Bir günde toplam 304.864 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 34.402 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarına dikkat çekerek vaka sayımız 23.638. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu da aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya yani bize bağlı ifadelerine kullandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalama %81.08 oldu. İkinci doz ortalaması %62.80 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşısı olan vatandaş sayısı toplamda 98.828.646'ya yükseldi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yemen'in İHA'lı direnişinin kazanımları.
Muhterem dinleyiciler, Yemen'in İHA'lı direnişinin kazananları isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 4. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü programımızda sohbetimizi toparlamakla birlikte Yemen Ensarullah Hareketi'nin İHA gücünün artmasının etkilerini ele alacağız.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin İHA'lı direnişi, Suudi koalisyon güçlerinin saldırılarına tepkileri, Ensarullah'ın savunma ve askeri gücüne yönelik bakışları ve sonuçta Yemen Savaşı'ndaki denklemleri değiştirebildi. Yemen Ensarullah Halk Hareketi'nin saldırgan Suudi koalisyonunun ekonomik altyapıları ve askeri merkezlerine yönelik tam isabetli İHA'lı saldırılarının etkileri, Ensarullah'ın gerçek savunma ve askeri gücünü gözler önüne serdi. Bu durum, caydırıcılık yaratmanın yanı sıra Ensarullah hareketinin Yemen krizindeki müzakerelerdeki pazarlık yapma gücünü de artırdı.
Yemen Ensarullah hareketi son yıllarda İHA'lı gücünü nicelik ve nitelik açısından geliştirmeye çalışarak Suudi Arabistan'ın lojistik ve ekonomik merkezi, Aramco tesislerini ve rafineriyle bağlantılı merkezlerini hedef almaya, böylece petrolün akışını kesmeye ve Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri koalisyon güçlerine ağır darbeler indirmeye çalışmıştır. Bu tür planlı saldırılar Suudi hükümetinin çaresiz bir şekilde Yemen'e yönelik siyasetlerini değiştirmesine neden oldu.
Buna ilaveten Yemen'in Sarolla Hareketi İhali direnişi Suudi Arabistan'ın hiçbir noktasının güvende olmadığını gösterdi. Bu mesele Riyad'ı destekleyenlere de görüşlerinde revize yapmaya yöneltti. Bu durumda Amerika'da Joe Biden'in iş başına gelmesiyle Amerikan Başkanı açık bir şekilde Yemen'de sonuçsuz savaşın devam etmesi hususunda uyarılarda bulundu. Kuşkusuz bu tutum değiştirmenin önemli nedenlerinden biri de Yemenli güçlerin İHA'lı ve füzeli saldırılarından Suudi Arabistan'a ağır darbeler vurmasıydı.
Yemen Ensarullah Hareketi ve Halk Komitelerinin İHA'lı ve füzeli saldırıları 2018 yılından itibaren ciddi şekilde başladı ve 2019 ila 2020 yıllarında zirveye ulaştı. Buna rağmen 2021 yılının başında ve bu saldırıların şiddeti azaldı. Bunun nedeni Joe Biden'ın Ensarullah Hareketi'ni Amerika terör listelerinden çıkarma tutumu ve bir yandan da Ensarullah Hareketi'nin mağribi ele geçirmesiydi. Böylece Ensarullah Hareketi'nin pazarlık yapma gücü de otomatikmen arttı. Sonuçta Ensarullah İHA'lı saldırıların şiddetini azaltıp daha çok karadan saldırgan koalisyona darbe indirmeye çalıştı.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin gelişmiş füze ve İHA ekipmanlarına ve teknolojisine erişimi, Suudi saldırgan koalisyonunun güçlerini Yemen ile savaşan yeni bir aşamaya girdiğini ve bugün sahadaki durumun savaşın ilk günlerinden çok farklı olduğunu gösterdi ve bugün de ciddi sinyaller göndermeye başladı. Bunun Yemen Ensarullah Hareketi Suudi saldırgan koalisyonunun Yemenli sivillere ve sivil üslere saldırmak suretiyle işlediği suçlara etkili ve caddirici bir şekilde yanıt verme gücüne sahiptir.
Saldırgan Suudi koalisyon güçleri modern savaş ekipmanları ve teçhizatı edinme kabiliyetine sahip olsa da Ensarullah güçlerinin insansız hava aracı kabiliyeti bu eksikliği telafi etmek için en iyi alternatiftir. Ensarullah hareketi insansız hava araçlarının Suudi koalisyon güçlerinin topraklarına saldırması, koalisyon güçlerinin topraklarındaki hiçbir noktanın Yemen direniş güçlerinin erişiminden uzak olmayacağını gösterdi. Ensarullah'ın bu kabiliyetinin bu değerlendirmesi saldırgan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hükümetlerinden savaşı sona erdirmek için kamuoyu taleplerini artırdı ve bu iki saldırgan ülkenin savaş maliyetlerini de büyük ölçüde artırdı.
Yemen'in Ensarullah'ın nokta vuruşu yapan askeri insansız hava araçlarının üretimine ilişkin yerli bilgiye sahip olması Suudi saldırgan koalisyonu hükümetlerinin Ensarullah'ın diğer modern silahlar, özellikle uzun menzilli füzeler elde etmesinin mümkün olduğu sonucuna varmasına yol açtı. Bu kabiliyet, Ensarullah güçlerinin müzakere arenasındaki pazarlık gücünü etkilemiştir. Yemen Ensarullah Hareketi'nin Suudi koalisyonunun suçlarına tepki olarak sergilediği eylemler ne kadar güçlü olursa müzakere alanında o kadar çok pazarlık gücü kazanacaktır. Ensarullah'ın insansız hava aracı kabiliyetini güçlendirmek savaşta saha üstünlüğünden müzakerelerde siyasi üstünlüğe kadar çok çeşitli başarıları da içeriyor.
Yemen Ensarullah Hareketi şu anda iki cephede savaşıyor. Birincisi Suudi Koalisyonun işgalci güçleriyle özellikle Kuzey Yemen'deki hava saldırılarına karşı veriyor. İkincisi ise Mansur Hadi'ye bağlı güçlerle ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güçlerle Yemen'in güneyinde ve içinde savaşıyor. Bu bağlamda Mağrib bölgesi savaşan taraflar açısından savaşı bitirmenin anahtarı olabilecek en önemli saha hedeflerinden biri olarak görülüyor. Şimdiye kadar savaşan taraflar özellikle de Ensarullah müzakerelere giden günlerde önemli bir baskı uygulamaya çalıştı. Bu doğrultuda Ensarullah İHA kabiliyeti Ensarullah kuvvetlerine sadece hava saldırıları alanında değil aynı zamanda hava keşif ve görüntüleme alanında da etkin bir araç olmuştur.
Yemen Savaşı'nın ilk günlerinden uzaklaşınca Ensarullah'ın iki önemli dönüm noktası açısından diğer rakiplerinden ait edildiği görülüyor. Bunlar füze gücü ve insansız hava araçları kabiliyetidir. Ensarullah Halk Hareketi'nin direniş ekseniyle bağlantısı ise Ensarullah'ın da hava alanındaki altyapısının gelişimini de hızlandırıyor. Yemen Ensarullah Hareketi müzakerelerdeki üstün eli Amerika'nın Suudi hükümeti üzerindeki savaşı sona erdirmesi için baskısını artıracak. Biden, seçim kampanyalarında Yemen meselesini dış politika önceliklerinden biri haline getirdi ve acilen çözülmesi gerektiğini ileri sürdü. Etkili Ensarullah insansız hava araçları saldırılara da savaşı sona erdirmesi için Biden hükümeti üzerindeki baskıyı daha da artırmaktadır.
Ensarullah'ın insansız hava aracı kapasitesi gelecekteki müzakerelerde Suudi saldırgan koalisyonu hükümetlerinin Ensarullah'ın askeri kapasitesini sınırlamaya veya modern silahları merkezi hükümete devretmeye çalışacakları şekilde gelişti. Suudi hükümeti güney sınırlarında bir direniş merkezinin kurulmasını istemiyor. Bu konu Nisan 2021'de Suudi kanalları ile yaptığı röportajda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından da gündeme getirildi. Buna rağmen Yemen içinde bir koalisyon hükümeti kurulursa halk tarafından desteklenen Yemen Ensarullah Hareketi o hükümette güçlü bir konuma sahip olacaktır.
Bu arada Amerikan medyasının Yemen Ensarullah Halk Hareketi'ne yaklaşımı ikilemenin söz konusu olduğunu gösteriyor. Özellikle Donald Trump döneminde Ensarullah terör grupları listesine dahil edildi. Dönemde Ensarullah saldırılarının Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıları terör saldırıları olarak değerlendirildi. Ancak Ensarullah'ın Biden döneminde terör örgütleri listesinden çıkarılmasının öne sürülmesinin ardından Amerika'nın bu yöndeki yaklaşımı da yumuşadı. Ancak yine de bu yumuşama büyük değişikliklere yol açmadı.
Amerika için bu saldırıların yalan ve mesnetsiz bir şekilde İran ile ilişkilendirilmesinin önemli bir hedef sayıldığı söylenebilir. Amerikan medyasının Yemen insansız hava aracı saldırılarına yönelik algı operasyonunun ardındaki düşünce iki ucu keskin bir kılıçtır. Bir yanda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sözde terör saldırılarının kurbanı olarak beraat ettirmesi, diğer yandan da İran'a baskı uygulamak için malzeme üretmek bu algı operasyonlarının sonuçlarındandır. Ancak unutulmamalıdır ki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri on binlerce Yemenli sivili öldürmüştür. İran'a yönelik ithamların da mesnetsiz olduğu ortadadır.
Yemen askeri uzmanlarından Tümgeneral Abdullah Cafer'i El Aleme röportajında şöyle bir açıklamada bulundu. Yemen halkının, ordusunun ve halk komitelerinin direnişi ve bilge liderliği Yemen'i, Suudi Arabistan'ın ve onun Amerika, Batılı ve Siyonist müttefiklerinin saldırganlığına karşı savunmasını sağladı ve güç dengesini Yemen lehine değiştirdi. Güçlü İHA saldırılarının etkisiyle Suudi Arabistan bugün büyük bir çatışmanın içine saplanmıştır. Bu saldırıların siyasi, askeri ve ekonomik mesajları vardır. Biz savaşın 7. yılında askeri sanayimizi geliştirerek, sahada ilerlemeler kaydederek savaşın yönünü değiştirdik. Toplum da farkındalığı artırmıştır. Ekonomik direniş sergilemişizdir, siyasi istikrar sağlamışız ve ülkemizin adil olmasına da inanmış durumdayız.
El Caferi sözlerine şunları ekledi. İHA ve füze birlikleri Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli parçalarından biridir. Sonuçta düşman saldırganlığını başlattı. İlk andan itibaren yıldırım saldırılar stratejisi bağlamında bu gücü yok etmek istemişti. Bunda başarılı olamadı. Öyle ki geçen sene 13 model İHA ve füzeyi sergileyebildik ve eskilere yenilerini kattık.
Muhterem dinleyiciler, 5 bölümlük Yemen'in İHA'lı Direnişi'nin Kazanımları isimli dizi sohbetimizin son bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.